Ayırım 13, sayfa 153, 3. bölüm. Mehmet Altıntop dışarıdaki rüzgarın uğultusuyla uyandı. Uykulu gözlerini kırpıştırdı. Gece kondularının kuzeye bakan yatak odası kışın fırtınalı gecelerinde daima böyle rüzgarın uğultusuyla dolardı. Kışın en şiddetli aylarındaydılar ve dışarıda yine fırtına vardı. Mehmet Altıntop bir bisküvi fabrikasında işçiydi ve 26 yaşındaydı. Henüz gece yarısıydı ve kendisini neyin uyandırdığını anlayamamıştı. Belki şiddetli esen rüzgarları, belki de ereksiyona ulaşmasıydı. Karanlık odada dönüp yanında yatan 18 yaşındaki karısına sarıldı. Henüz 6 aylık evliydiler. Önce karısını uyandırmak istemedi ama içindeki şehvet ateşiyle elleri karısının yorgan altındaki çıplak bacaklarına uzandı. Ayşe'nin pazen geceliği beline kadar toplanmıştı. Eli usulca genç karısının pürüzsüz baldırlarından kalçalarına doğru uzanırken onun da uyanıp uyanmadığını düşündü. Aynı anda Ayşe'nin kısık ve utangaç sesini duydu. "Uyanığım," dedi Ayşe. Mehmet sanki ne istediğini söylerken biri duyacakmış gibi sesini kısarak mırıldandı. "Sen de istiyor musun?" Karısı sıcak yorganın içinden elini çıkarmış ince uzun parmaklarını kocasının saçları arasında dolaştırmaya başlamıştı. Bir süre öylece durdular ve sonra karşılıklı dile getirilmeyen bir arzuyla sevişmeye başladılar. İkisi de genç ve arzuluydu. Mehmet için Ayşe'nin en hoş yanı sevişme isteğini hiçbir zaman geri çevirmemesiydi. Zaman ve mekan tanımaksızın kocası ne zaman isterse ona en ateşli bir şekilde karşılık verirdi. Mehmet bazen erkek arkadaşlarıyla fabrikada yaptığı sohbetler sırasında onların eşlerinin hiç de Ayşe kadar istekli ve arzulu olmadıklarını konuşmalarından çıkarmıştı. Bu bakımdan şanslı sayılırdı. Ne zaman canı karısını çekse, bazen mutfakta yemek pişirirken, bazen evde temizlik yaparken, yerde veya ayakta ama her seferinde aynı iştiyakla karısı eş karşılık verirdi. Gecekondunun yatak odası zifiri karanlıktı. Mehmet karısının ne güzel yüzünü ne de harika vücudunu göremiyor, ancak elleriyle hissediyordu. Bisküvi fabrikası işçisi o gece Ayşe'nin teninin düzgünlüğü ve ılıklığını, memelerinin dolgunluğunu, kasıkları arasındaki Venüs tepesinin ihtişamını elleriyle anlamaya ve keşfe çalışıyordu. Ayşe doyuma vararak sarsıldığı anda rüzgarda dışarıda sessiz ve sakin gecekondu semtinde tozu dumana katıyordu. Mehmet de sonunda kendini daha fazla tutamayıp iniltilerle boşaldığı anda sanki yatağın içinde neler olup bittiğini anlarmış gibi kaba ve cilasız tahtalar üzerindeki ucuz kilim üzerinde dertop olmuş uyuyan Ayşe'nin kedisi Menekşe uyanıp tırnaklarını kilime geçirerek gerindi. Sahibesinin eriştiği hazzı onunla paylaşırcasına hafifçe miyavladı. Genç çift bir süre karanlıkta sessizce soluklarını birbirine karıştırarak yattılar. Gecekondunun içinde derin bir sessizlik vardı. Tek duyulan şey dışarıda uğulduyan rüzgar ve kilimin üzerinde uyuklayan menekşenin hırıltılarıydı. Mehmet bir süre soluklarının düzene kavuşmasını bekledi. Dini inançları kuvvetli bir gençti. Hangi şartlar altında olursa olsun cinsel ilişkiden sonra hemen boy abdesti almak ister, cünüp dolaşmaktan kaçınırdı. Ayşe'ye bu konuda pek karışmaz, karısının da titizlikle kurala riayet etmemesine ses çıkarmazdı. Ayşe soğuk suyla yıkanamadığı için sabahı bekler ama o da sabah olunca su ısıtarak mutlaka abdestini alırdı. O gece Mehmet de yataktan kalkmak cidden zor geldi. Yorganı üstünden atıp ayağa kalktı. Gecenin soğuğu çıplak vücudunu yaladı. İki odalı ufak gece konduda sadece oturma odasında odun sobası yanardı. Bu soğuk kış gecesinin gecesinde oranın bile ısısı çoktan düşmüş, oda buz gibi olmuştur diye düşündü. Hafifçe ürperdi. Yorgun düşen karısının henüz uykuya dalmadığını biliyordu. "Peştemalin banyoda mı?" diye sordu karısına. Ayşe göz kapaklarını açmadan "Hım" diye mırıldandı yatağın içinden. Genç adam ışığı yakmadan el yordamıyla kapıya doğru yürüdü. Az daha yerde kıvrılan menekşenin kuyruğuna basacaktı. Kediyi son anda fark etti. İçinden homurdandı ama sesini çıkarmadı. Kedilerden pek hoşlanmazdı ama canı kadar sevdiği karısının menekşeye pek düşkün olduğunu biliyordu. Çırılçıplak odadan çıktı. Ufak bir rutubetli banyoya koşar adım gitti. Elektrik düğmesini çevirip içeri girdi. Kurnanın yanında duran iki kova da boştu. Musluğu açıp kovaları doldurmaya başladı. Lanet olsun diye humurdandı içinden. Su tazyik yetersizliğinden parmak gibi akıyordu. Beyaz sabun kalıbını alıp eski sünger parçasını sürerek sabunlamaya başladı. Üşüyordu. Sert süngeri acıtırcasına tenine sürerek ovalamaya, suni şekilde kan deveranını hızlandırmaya, ısınmaya çalıştı. Temizlendikten sonra abdestini alıp bir an önce yatağa dönmeyi, Ayşe'nin bedeniyle ısıttığı sıcak sıcak çarşaf ve yorgana kavuşmayı arzuladı. Plastik maşrapa ile bol bol su döküyordu vücuduna. Gecenin sessizliğinde suyun çıkardığı şakırtılar ve biraz da bir an önce sıcak yatağa dönme isteğinden olsa gerek, abdestini alırken adeta kendinden geçmiş, kulakları çevresinde olan hiçbir şeyi duymaz olmuştu. Kapının usulca aralandığını bile fark etmedi. Zaten ondan sonrası bir anda gelişti. Sırtı kapıya dönük olduğundan içeriye süzülen adamı hiç duymamıştı. Duysa bile o an yapacağı bir şey olmazdı. Zira adamın elinde zaman zaman Mehmet'in gecekondusunun ön bahçesinde odun kırdığı keskin ağızlı, daha geçen hafta bileylettiği nacak vardı. Adam sessizce birkaç adım daha attı ve nacağı tek bir hamle ile Mehmet'in başına indirdi. Mehmet'in gıkı bile çıkmamıştı. Nacağın oval sert ağzı kafatasını parçalayarak ıslak saçların arasından kafasına saplandı. Nacağın kısa sapını katil hala elinden bırakmamıştı. Mehmet'in o an yediği tek darbeyle öldüğünü biliyordu. Avının ıslak vücudundan sular sızan bedenini tutmak istemedi. Ama yakalamazsa gürültüyle yere yuvarlanacağını, kovaları devireceğini ve yatak odasından gerçek avını uyandıracağını düşündüğünden ister istemez yere yuvarlanmak üzere olan genç adamı kavradı. Çıplak erkek vücudundan nefret ederdi. Hoş o kadınlardan da hoşlanmazdı ama başka çaresi kalmamıştı. Gürültü çıkarmamaya gayret ederek cansız bedeni banyodaki yer yer çatlak şap zeminin üzerine yatırdı. Hiç ses çıkmamıştı. İçerideki sıcak ve tatlı kadının derin ve rahat bir uykuda olduğunu düşünüyordu şimdi. O genç kadın harika bir av olacaktı. Etli, canlı, diri ve bol kanlı. Daha şimdiden kadının tadacağı tatlı kanının dilinde ve damağında hisseder gibi oldu. Keyifle ürperdi. Bu gece mükemmel geçeceğe benziyordu. Yatakta uyuyan ve kocasının koynuna dönmesini bekleyen kadından daha ilk gördüğü an hoşlanmıştı. Karşılaşmaları ve onu görmesi tamamen tesadüf eseri olmuştu. Çamurlu, eğri büğrü gece kondu yolunda yürürken kadının bitişikteki komşusuna gittiğini görmüştü. Şanslı sayılırdı zira kadın kucağında bir de sarı kedi taşıyordu. Kadını dikkatle süzmüştü. Uzun boylu körpe, dişi tavırlı, memeleri irice, beyaz tenli, simsiyah saçlıydı. Kadınların güzelliği onu hiç ilgilendirmezdi. Çünkü hiçbir kadına cinsel obje olarak bakmazdı. Ama avlarının imkan nispetinde genç ve diri olmasını isterdi. Son öldürdüğü Üsküdar'daki Nilüfer de genç ve iştah açıcıydı. Ama bu kadın başkaydı. Her yanıyla farklı ve mükemmel. Keşke onu evinde gündüz ziyaret etseydi. O nefis vücudunu az evvel kocasının salyaları ve menisiyle kirletmeden önce. Fakat bu şansı olmamıştı. Bir saatten beri evin içindeydi ve sevişme anının tüm safhalarına kulak misafir olmuştu. Midesi kabararak. İnsanların bu tür sevişmelerden ne zevk aldıklarını hiçbir zaman anlayamayacaktı. Burnu kokulara çok duyarlıydı. Katilin ve emindi ki az sonra dilinin dudaklarının dolaştığı o bembeyaz tenin her santiminde az önceki iğrenç sevişmenin izlerini bulacaktı. Mehmet'in yerde başından oluk oluk kan akan cansız vücuduna son bir kere daha baktı. Neyse ki yüzü koyun yattığından önündeki cinsel aletini görmüyordu. Görse belki biraz midesi kabarır, kusabilirdi. Sessizce banyodan dışarı çıktı. Elektrik düğmesini kapattı. Gece kondu, kesif bir karanlığa büründü. Dışarıda sert rüzgar aynı hızıyla esmeye devam ediyordu. Katilin yüreği heyecanla atmaya başladı. Şimdi mutluluk dakikalarını yaşayabilirdi artık. Kendisini engelleyecek son kişiyi de az önce banyoda öldürmüştü. Usulca yatak odasına daldı. Sıcak dipdiri avı yorgana sarılmış kocasını bekliyordu. Hemen yatağa yaklaşmadı. Kapının önünde durup muntazam nefes alışlarını dinledi Ayşe'nin. Heyecanı şiddetlenerek artıyordu. Az sonra o körpe vücudun her yanını dişleyecek, bedeninden parçalar koparacak ve kanını emecekti. İri bedeniyle yatağa o doğru bir iki adım daha attı. Altındaki tahta zemin gıcırdadı. Sevişme sonrasını tatmini ve rahatlığıyla Ayşe kocası yıkanırken uykuya yenik düşmüştü. Yine de tavşan uykusundaydı. Zemindeki gıcırtıyı duyunca kocasının banyodan döndüğünü sanarak gözlerini açmadan uyku mahmurluğuyla fısıldadı. İyi kurulandın mı? Hadi çabuk gel yatağa, üşüteceksin. Kocasından ses çıkmamıştı ama Ayşe bunu yadırgamadı. Mehmet'in uykusunu bölmek istemediğini düşündü. Kocasını deli gibi seviyordu. Yoksuldular, geçim sıkıntısı çekiyorlardı ama 6 aylık evliliklerinde hiç gölge düşmemişti. Yatağın ayak ucunda kocasının hızla fanilasını ve pijamasını giydiğini sandı. Az sonra koynuna sıcak yatağa girerdi. Bekledi bir süre daha. Lakin Mehmet hala oyalanıyordu. O buz gibi suyla abdest aldıktan sonra üşümemiş miydi hala? Neden girmiyordu acaba yatağa? Tam o sırada yanağı ve boynunun hizasında ılık bir nefesin dolaştığını duydu. Gözlerini açmadan karanlıkta gülümsedi. Kocası gerçekten sevecen ve anlayışlı bir erkekti. Belki o güzel konuşmasını bilen biri değildi. Kadının gönlünü alacak kelimeleri seçip kullanmakta da pek usta sayılmazdı. Ama onu mutluluktan uçuran her cinsel birleşmeden sonra yanağına veya alnına öpüp bir şekilde teşekkürleri sunmayı da ihmal etmezdi. Gençliğine rağmen tutucu bir erkekti. Mehmet cinsel konularda konuşmaktan da daima çekinirdi. Belli ki şimdi de kendisini öpüp teşekkür edecekti. Belki de kullanacağı kelimeleri seçmeye çalışıyordu. Boynundaki ılık nefes devam edince Ayşe yine gözlerini açmadan mırıldandı. O bu konularda kendini daima daha rahat, cüretkar bulurdu. Ne o aygırım, doymadın mı yoksa, yine sevişmek mi istiyorsun? Bu soru üzerine kocasının kendisine sarılıp öpmesini, aklından geçireni söylemesini bekledi. Aslında kendisi tam bir orgazma ulaşmıştı ama pek istekli olmasa da şayet kocası bir kere daha denemek istiyorsa ona hayır demeyecekti. Birden üstündeki kalın yorganın kaldırıldığını hissetti. Kalın yorgan çekilince genç kadının çıplak vücudu odanın soğukluğuyla titredi. Bir eli üzerinden kayan yorgana gidip yeniden örtünmeye çalışırken gözlerini açıp üstüne abanan kocasına baktı. Bu tam bir şok anıydı. Ayşe gözlerine inanamadı. Burnunun dibinde ilk defa gördüğü yabancı biri vardı. Odanın karanlığı bile bunu anlamasına engel değildi. Adeta refleks olarak ağzından bir çığlık yükseldi. Ama hepsi o kadarla kaldı. Sonradan attığını sandığı çığlıkları kulaklarında duymuyordu. Belki de bağıramıyordu, bundan emin değildi. Çok güçlü bir el ağzını kapatmıştı. Genç kadın çırpınmaya başladı. Çok kötü bir şeyler olacağını anlamıştı. Yatağın içindeki adam olsa olsa kendine tecavüze yeltenen bir ız düşmanı olmalıydı. Ama birden nereden çıkmıştı? Ya sevgili kocası Mehmet neredeydi? Ayşe daha fazla düşünemedi. Saldırgan fena halde canını yakıyordu. Sol memesini ısırıyordu. Hayır, daha doğrusu koparıyordu. Köpek gibi sivri dişleri dolgun memesini paralıyordu. Korku çığlığı şimdi can acısı çığlığına dönmüştü. Ama genç kadın avazlarının odada yankılanmadığını neden sonra anladı. Sanki adamın güçlü ayası ağzını betonla örtmüştü. Nefes alamıyordu. Dayanılacak bir acı değildi bu. Sonra saldırgan memesinden kopan et parçasını tükürmüş, şimdi göbeğinin üstündeki yumuşak deriye dişlerini geçirmişti. Sersemlemiş gibi neler olduğunu anlayamamıştı Ayşe. Bu adam tecavüzden çok kendisini öldürmek istiyordu galiba. Bağıramamasına rağmen burnu vücudunda yayılan kendi kanının kokusuyla almaya başlamıştı. Çıldıracak gibiydi. Can havliyle silkindi. Ne de olsa çocukluğu Anadolu köylerine geçmiş güçlü kuvvetli bir kadındı. Bir dizini büküp adamla arasına koymaya çalıştı. Belki bir tekmeyle üzerinden atabilirim diye düşündü. Sendeleyen ve kadının göbek hizasından fışkıran kanı emmeye çalışan mütecaviz onun niyetini anlamış gibi balyoz gibi güçlü yumruğunu Ayşe'nin yüzüne indirdi. Bu darbe kadının kendinden geçmesine yetmişti. O anda bayıldı. Hırslanmıştı katil. Kadının kendisine neden direnç gösterdiğini anlayamıyordu. Kimsenin bu zevkine engel olmaya kalkışmasına hakkı yoktu. Hatta avının bile. Onlar Tanrı'nın kendisine armağanıydı. Ağabeyi daima böyle söylerdi. O her şeyi bilirdi. Şu halde avları niye karşı koyuyorlardı? Bunu abisine bir daha soracaktı. Bir açıklama beklemek de hakkıydı. Kadının bayıldığını görünce biraz bozuldu. Ayık ve diri kalmalarını daima tercih ederdi. Onların ıstırap içinde bağırıp çağırmaları, çaresizliğin acısını çekmeleri zevkinin tuzlu biberiydi. Ne yazık ki bu zevki doyasıya yaşayamıyor, her seferinde keyfine turp sıkan bir dirençle karşılaşıyordu. Ne vardı sanki, onlar da bu işten kendisinin duyduğu zevki alsalar ne olurdu? Akan kanı sıcaktı Ayşe'nin. Her şeye rağmen bir mükemmellik, bir şölendi. Kadının yumuşak yerlerini dişlemeye fışkıran kanı yutarcasına emip yalamaya devam etti. Doymak bilmiyordu. Kadının vücudu paramparça olmuştu. Boynuna kaba etlerini, kollarının omuza yakın yerlerine dişleriyle parçaladı. Tam bir tatmine ulaşmış sayılırdı. Doğrulup ayağa kalktığında her yanı kana bulanmıştı. Şimdi yapılacak birkaç işi daha vardı. Ağzının içinde hala kadının bedeninden kopan ufak et parçaları bulunuyordu. Dişlerinin arasında ve diline takılan çiğ et parçalarını yatağa tükürdü. Sonra bakışları odanın bir köşesine sinmiş menekşeye takıldı. "Gel pisi pisi," diye mırıldandı. Yabancının çağrısına uzak duran kedi sanki başına gelecekleri anlamış gibi geri geri kaçarak odadaki ufak sandığı yanına sığındı. Oval yeşil gözleri karanlıkta parlıyordu. Kapı kapalıydı ve kedi dışarı kaçamazdı. Katil keyifle sırıttı. Önce işini bitirdiği avını sonsuza kadar ifade veremeyecek hale getirmeliydi. Doyuma ulaştıktan sonra avları artık onun için hiçbir şey ifade etmezdi. Az önce büyük bir arzu ve itirazla baktığı kadının kanlı vücudu şimdi ona posaya dönmüş bir pislik gibi geliyordu. Ayşe'ye iğrenerek baktı. Bu pis gece konuda daha fazla kalmasının hiçbir anlamı yoktu. Yatağa yaklaştı yeniden, genç kadının saçlarından tutarak başını yastıktan kaldırdı. Parmağını şah damarına dayayarak hala yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Damarda belli belirsiz atış ritmini alınca henüz ölmediğini anladı. İri ve küt parmaklarıyla genç kadının boynuna dolayarak var gücüyle sıkmaya başladı. Ayşe'nin bedeni külçe gibiydi ve hiç kımıldamıyor. Herhangi bir hayatiyet belirtisi göstermiyordu. Sadece kısa bir an, o son nefesini vermeden az önce göz bebekleri yuvarlarından fışkıracakmış gibi iri iri açıldı. Katil o sırada kadının ısırıklarıyla parçalanmış boğazını sıkmakla meşguldü. Kadın parmaklara parçalanmış etlerin arasından taze kanlar sızmaktaydı. Odanın alacakaranlığında birden ak ak açılan gözleri görünce katil ürperdi. Gördüğüne inanamadı ve Ayşe'nin dirildiğini sandı. Ödü koptu. Çevresini saran karanlık boğucu gelmeye başladı. Sanki ışık eksikliği havanın bir sıvı gibi solunamayacak kadar yoğunlaşmasına neden olmuştu. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordu. Korkuyla kadının çıplak vücudundan kurtulmak istedi ve hızla ellerini boynundan çekti. Genç kadın sırt üstü yatağa düşerken bir an açılan gözleri yeniden kapandı. Ayşe ölmüştü. Ama şimdiye kadar hiç tatmadığı bir korku da katilin içine sindi. Yataktaki cesede tüyleri diken diken olarak baktı. Bir canlıyı yok etmesi her zaman mümkündü ama bir ölüyle nasıl başa çıkacağı hususunda hiç bilgisi yoktu. Heyecan, ağabeyi de bu konuda onu hiç uyarmamıştı. Heyecandan soluyordu. Kalbi uzun süre güm güm çarpmaya devam etti. Kadının gözlerinin yeniden açılacağını endişeyle bekledi. Hatta daha fazlasında. Kadavranın ağır ağır yataktan kalkacağını, lime lime olmuş her tarafından kanlar akan vücuduyla kendisinden intikam almak üzere üstüne geleceğini düşündü. Uzun süre titredi. Sabit bakışlarla Ayşe'nin parçalanmış vücudunu seyretti. Ama hiç hareket yoktu artık. Nihayet rahatlamıştı. Öldürdüğü avının dirilmeyeceğine inandı. Korkusu azaldı, sonra tamamen geçti. Şimdi yataktaki cesede bakmıyordu. Nazarlarını sandığı yanındaki kediye çevirdi. Hayvan hiç kımıldamadan öylece duruyordu. İri cüssesiyle kediye yaklaştı. Bu defa menekşe kaçmamıştı. "Pisi pisi, gel pisi pisi," dedi. Menekşe bu yaklaşımını dostça olup olmadığını kestirememişti. Ama bir ev kedisinin yabancıya gösterdiği insiyaki çekinme ile birkaç adım gerilemek istedi. Kaçacak yeri yoktu. Duvarla sandık arasında sıkışmıştı hayvancağız. Katil, kedinin kendisini tırmalamaması için elini aldatıcı bir dostlukla uzattı ve ensesindeki tüyleri okşadı. Kedi bu aldatıcı hamleye kanmıştı. Bu defa ne hırladı ne de kaçtı. Ama bu onun sonu oldu. Saldırgan parmakları menekşenin kabarık tüylerinden boynuna doğru uzandı ve birden mengene gibi kavrayarak havaya kaldırdı. Katil kolunu germiş ve yere paralel olarak ileriye uzatmıştı. Hayvancağızın bütün darbelerini, debelenmelerini boşunaydı. Kedi cinsine has yumuşaklığı ve kıvraklığıyla boynunu parmakların cenderesinden kurtarmaya çalışıyor fakat beceremiyordu. Vücudu kıvrım kıvrım olmuştu. Boğazını sıkan eli ısırma ve dişleme şansı yoktu. Ama dört ayağının tırnaklarını canı havliyle katile geçirmeye çalışıyordu. Saldırgan kedi tırmalamalarından etkilenecek biri değildi. Ayrıca parmakları öylesine güçlüydü ki hayvancağızın tüm debelenmeleri eksiksiz kaldı ve boş bir tulum gibi gevşeyip sarktı. İşte katil kediye olan nefretini o zaman kustu. Hareketsiz kalan hayvana tiksinerek baktı. Sonra kolunun olanca hızıyla savurup hayvanı odanın duvarına fırlattı. Duvara çarpan ceset gürültüyle yere düştü. Gece konuda işi bitmiş sayılırdı. Derin bir doymuşluk hissi içini kapladı. Huzurluydu. Yatak odasından çıktı. Evin içi kapkaranlıktı. Son anda hatırladı. Mehmet'in cesedinin bulunduğu banyoya gidip ışığı yaktı. Kadının kanlarının üstünde bulaştığını tahmin ediyordu. Lavabonun üstünde küçük bir ayna vardı. Aynadaki aksine bakınca irkildi. Yüzü gözü elleri giysileri kan içindeydi. Bu şekilde gecenin karanlığında bile sokağa çıkması sakıncalıydı. Temizlenmesi lazımdı. Ağabeyinin her zaman yaptığı tembihleri anımsadı. Her zaman temiz olmalıydı. Vücudunu ve giysilerine bulaşan kan izlerini nasıl temizleyeceğini düşündü. Su ve sobun en iyi ilaçtı. Yerde kafatasını yaranacakla yatan Mehmet'in cesetine bakmadı bile. Suyu açıp az önce Mehmet'in bıraktığı sabunla vücudundaki kan izlerini temizlemeye başladı. Ayarım sonu sayfa 165.